Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 3 Ekim 2023 tarihinde karşımızda Londra'dan Cüneyt Kazakoğlu var. Cüneyt merhaba.
Merhaba, iyi akşamlar.
Cüneyt Bey, 15 günde bir seninle podcast yapıyoruz. Bir petrol yapıyoruz, bir temiz. Bu sefer galiba IEA'nın net sıfır raporu var gündeminde. Bir daha önceki raporun bir güncellemesi şeklindeydi. Sen raporu nasıl buldun?
Nasıl buldum? İlginç bu ay, şöyle bir şey var. Bu IEA'nın net zero raporları daima okumaya değer raporlar. Birincisi başta bunu söyleyelim. Yani iki tane şey var. Bu şimdilerde tabii sanki IEA'nın net zero öngörüsünde bulunuyor gibi alınıyor ama bu 2021'de rapor çıktığında da aynı hikayeydi. Bunları bir senaryo olarak bakmak lazım. IEA bu raporlarda ne gösteriyor? Ya 2050'de dünya net zero olmak istiyorsa bu olması lazım gibi bir rapor bu. Hı hı. Tabii günümüzde enerji konusundaki konuşmalar çok fazla politikada ya da jeopolitika içerdiği için bu raporun da okuyucular nezdinde nasıl görüldüğü, nasıl yorumlandığı okuyucunun bulunduğu ülkeye işte enerjiye, dünyasına, iklim değişikliğine bakışı vesaire ile değişiyor.
Evet.
Dolayısıyla raporu yani sadece böyle bir analitik modelleme, işte backcasting dediğimiz forecasting değil de herkes forecasting gibi görmeye meyilli ama aslında backcasting dediğimiz 2050'de net sıfır olacak, onun için enerji sistemleri dünyada nasıl değişmeli şeklinde bakınca okumaya gerçekten değer bir rapor. Şahsen çok ilginç bulduğum yerleri var fakat şöyle de söyleyebilirim. Biraz tabii tabiatı itibariyle nasıl söyleyeyim yani olmayacak duayı amin diyen bir rapor gibi görülebilir.
Ama aslında biraz raporda bunu böyle hissettiriyorlar. Yani o dar koridor deyince aslında Darın Acemoğlu'na da biraz böyle atıfta dar koridor deyince de sanki raporda böyle bir hissettiriyorlar ama ana üç mesele var ki bunlar seni herhalde ilgilendiriyor. Petrol, doğalgaz ve kömür 2030'dan önce peak yapacak diyor. En önemli öngörülerinden biri bu. Sen bunu nasıl görüyorsun? Sizin forecastlerinizde bunu nasıl gördünüz? Petrol, kömür, gazın?
Şimdi şöyle bir şey tabii. Şimdi bu raporda böyle diyor. Bunu geçen hafta ya da ondan önceki haftaydı hatırlamıyorum. Fatih Birol da önümüzdeki Kasım ayında yayınlanacak olan Dünya Enerji Öngörüsüz World Energy Outlook raporunun STEPS senaryosunda ki bu çok önemli bir şey. Yani STEPS senaryosu hali hazırda yürürlükte olan ve yürürlüğe girecekleri ilan edilmiş regülasyonlar, politikalara dayanan bir senaryo. Biraz böyle hafif base case, ana senaryo gibi bir havası da yok değil. Bu STEPS senaryosunda bunun böyle olduğunu söyledi. Şimdi Net Zero raporunda bunun böyle olduğunu beklemek tabii ki normal. Çünkü Net Zero olmasını istiyorsan işte raporda bir tane grafik var. Petrol talebi 10 milyon varilde günde ama özür dilerim 100 milyon varilde günden işte 2050'de 20'ye düşmek zorunda. 80 milyon varillik acayip bir düşüş görülecek. İşte doğalgaz talebi 4000 BCM'den 1000'e düşmek zorunda. 4'te 3 onunla gidecek. Petrol, kömür talebi desen işte dünyada şu anda 6 milyar ton işte 2050'de neredeyse hiç kalmaması lazım kömürün gibi ön kabuller var. Bu net zero 2050'deki net zero'ya ulaşmak için. Bunun böyle olacak olmayacak hikayesi gelince elbette ki bunun böyle olacağını düşünmüyorum şahsen ben. Özellikle raporda şöyle bir şey söyleyeyim. Raporun bir ikiye ayrılarak bakılması belki iyi olacak. Çünkü raporun bir 2050 ve 2050'deki net zero hedefinden backcasting yapış var. Bir de arada 2030'da nerede olabiliriz bu gidişatta gibi bir bakışı var. Ve bu 2000 özellikle 2030'a baktığın zaman 2030'da nerede oluruz ve benzeri şeylere baktığın zaman bayağı hakikaten radikal ya da zorlayıcı beklentiler var. Onlara şahsen katılmıyorum. Yani biz mesela 2030'da petrol talebinin bugünden düşük olacağı biraz zor açıkçası. En iyi ihtimalle bugünkü falan gibi oldu. 2050'de 20 milyona düşecek. Yani 80 milyon varillik bir petrol talebi kaybı 2050'de imkansız gibi bir şey. Nasıl olabilirmiş? Nükleer savaş çıkar, dünyanın yarısı yok olur vesaire, o tarz bir şey. Yani sana şöyle söyleyeyim. Bu senaryolar, net zero 2050 senaryosu, 3 aşağı 5 yukarı 2020'de gördüğümüz COVID kırılımının bundan sonra neredeyse her yıl devam etmesini öngören bir senaryo. Yani her yıl bir COVID'deki gibi bir güzel yaşam bir standardında bir daralma olacak. Öyle söyleyeyim sana. Net zero'ya ancak öyle ulaşabiliyoruz. Emisyon azaltımı açısından. Şimdi tabii ki IEA buna baktığı zaman emisyon azaltımının bir taraftan da hayat standardında bir daralmaya gitmemesi lazım. Ne diyorlar? Dolayısıyla bu net zero'nun ana sac ayağı ne? O da elektrifikasyon. Enerjide mümkün olduğu kadar her şeyde, her yerde elektrifikasyona geçilecek. O kadar ki dedikleri şey, yani 2050'de dünyanın elektrik tüketimi bugünün 2,5 katına çıkmış olacak. İnanılmaz bir artış. Yani bu artış nasıl karşılanacak tabii ki? Nereden? Güneşten falan karşılanacak. Özellikle güneş inanılmaz bir şey olarak gözüküyor. Bunu belki vurgulamak lazım. Şimdi burada şöyle bir şeye gidelim. 2020'deki net zero raporuyla 2023'teki net zero raporu arasında ne farklar var? Ona belki bakmak lazım. Güneşin önemi inanılmaz derecede artıyor. Bu bence bu raporun birincisi şöyle bir şey. Ya bu elektrifikasyon, dekarbonizasyonun ana sac ayağı, bu 2020'de de böyleydi. Şimdi daha da güçlü bir sac ayağı haline gelmiş durumda. Yani elektrifikasyonun orada artıyor. Bunu da karşılamak için yenilenebilir de ne var? Güneş var. En çok güneşe abone oluyor. 2021 raporunda 2050 için öngörülen güneş fotovoltaj kapasitesi yaklaşık 15 terawatt. Bu raporda bu 18'e çıkmış. 18'i geçmiş terawatt olarak. Acayip bir artış var yani. %20'lik falan bir artış var. Buna mukabil benim bu raporda ilginç gördüğüm şeylerden biri, rüzgar öngörüsü kısılmış. Ya yani bu çok enteresan bir şey geldi bana. Zaten bu şeyi takip edenler de biliyorlardı. Son 2-3 yıldır rüzgar projelerinde, özellikle offshore'da falan bayağı bir zorlanma var. İşte maliyetlerin artışları vesaire, açık artırmalara talep gelmemesi ve benzeri şeyler görüyoruz. Bu yüzden de IEA mesela güneşi bu kadar artırırken rüzgarı azaltmış. Rüzgardaki azaltım biraz daha az. Yani böyle toplam 8 terawatt'tan işte 7.8 terawatt'a falan gibi bir düşüş böyle, ama güneşin önemi raporda çok daha fazla. Ve rapordaki ana, bence en büyük değişimlerden biri. Elektrifikasyonda güneş en büyük değişimlerden biri. Ya bunu bir vurgulayayım. Onun dışında gördüğüm ve dikkatimi çeken şeylerden bir şey. Daha fazla elektrikler ve elektrifikasyonla beraber bu şey. Fakat mesela bu emisyonlar nereye gidiyor hikayesi? IEA de söylüyor işte 2020 bu yıl emisyonlar tüm zamanlar tekrar bir rekor emisyon seviyesine çıkıyoruz. Yani emisyon peak'i falan filan gibi gözükmüyor. O yüzden mesela 2030'daki dünyadaki emisyon seviyesini artırmışlar. 2021'deki senaryoyla mukayese edildiğinde. 2050'de gene net zero'ya ulaşılıyor. Fakat önce bir 2030'da artıyoruz, ondan sonra tekrar iniyor. Dolayısıyla işte bunun küresel ısınmaya etkisiydi ve benzeri gibi şeylerde de artış oluyor diyebiliriz.
Yani iki aşamalı optimizasyon yapmışlar gibi gözüküyor. Bir 2030'a kadar bir optimizasyon yapmaya çalışmışlar.
Evet.
Ardından bir de 2030-2050 arası ayrı bir optimizasyon yapmaya çalışmışlar gibi anlaşılıyor. Veya
sene oldu 2023. 2023 bitiyor, 2024'e geldik. Şurasında 2030'a 6 yıl kaldı. Ve zannediyorum 2021'e oranla baktığında, 2021'de daha bir işte 10 yıl var vesaire gibi bakıyorsun. Şimdi tabii 6 yıl kaldı diye bakılıyor ve 2030'a kadar neyin ne olup ne olmayacağı biraz belli oldu. Ya da böyle çok uçuk kaşık kaşık hedeflerin 2030'da gerçekleşmeyeceği daha bir belli oldu. Dolayısıyla 2030'da biraz dediğin gibi bir optimizasyon yapalım. Ondan sonra 2030-2050 arasında tam güçle abanma tabiri caizse gibi bir değişikliğe gidilmiş raporda.
Dört ana parametre var. Güneş, elektrikli arabalar, metan ve ısı pompaları sanki. Öyle değil mi?
Öyle de denebilir. Yani dört ana parametre, onlar parametre değil mi? Mesela karbon yakalama büyük bir parametre. Hı-hı. Bence raporun önemli şeylerinden biri. Mesela güneşe bu kadar abandık dedik. Raporun önemli unsurlarından biri bu güneşle beraber artacak olan şebekenin esnekliği gereksinimi. Bu acayip büyük bir artış olacak tabii ki. Yani bu intermittent renewables'da bu kadar artış yaptığın zaman bunu bir şekilde kompanse etmen gerekecek. Dolayısıyla mesela batarya akü kapasitesinde, elektrik depolama için akü kapasitesinde inanılmaz bir artış var. Yani 2030 için hedefini bile neredeyse ikiye katlamışlar raporda. Dolayısıyla her şey bu yöne gidiyor. Asıl enerji dönüşümü, elektrifikasyon, güneş ağırlık. Fakat mesela demin karbon yakalama dedim. Karbon yakalama hedefleri geçen rapora göre, 2021 raporuna göre azaltılmış. İşte şimdiye kadar işte o kadar başarılı olmadı vesaire vesaire gibi bir açıklamayla beraber daha azaltılmışlar. Bunlar dışında benim ilgimi çeken şu oldu. Bu raporda ilk defa ya da ben ilk defa gördüm diyeyim. IEA bu ekonomik eşitsizliklere ya da zengin ülke fakir ülke ayrımına biraz daha fazla odaklanmış sanki. Yani raporun en başından itibaren sürekli verilen bir mesaj var. Tamam bu işte hedefler çok güzel. İşte dünyada şimdi tam hatırlamıyorum. 170 ülke bu IPCC'ye NDC'lerini verdi. Bu işte emisyon azaltımı taahhütnamelerini sundular. İşte bu dünyadaki emisyonların %90'ına yakın, %80'ine yaklaşıyor vesaire gibi rakamlar var ama baktığın zaman aslında gördüğün şey böyle ülkelerin gelir gruplarına dağılmış bir halde net zero hedeflerini nerede tuttukları var. Yani sürekli zengin ülkeler üzerinden yürüyen bir iş bu. Ve zaten şeyde bakıyorsun kafa başına güzel grafiklerden biri de mesela kafa başına yapılan yatırım. Bu konudaki kafa başına yatırımlar grafiği. Öyle bakıyorsun burada en büyük yatırımları kafa başına işte Avrupa Birliği yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Çin yapıyor. Çin tabii zaten en büyük üretici. Ona da birazdan geliriz. O da ayrı bir şey. Onun dışında kimse yapmıyor gibi bir görüntü var. Yani bütün rapordan tek bir cümle seç desen, beni şoke eden şeyi söyleyeyim, bunu da ben de bilmiyordum. Hollanda'nın fotovoltaik, güneş elektrik üretim kapasitesi bütün Afrika kıtasından yüksek. Yani inanılmaz bir şey böyle. Tamamen kaynakların ya da çarçur edilmesi vesaire de diyebilirsin yani. Acayip bir şey. Hollanda, sonra da baktım ben de zaten. Hollanda'da 19 gigawattmış. Bütün Afrika kıtasında 16 gigawatt. O 16 gigawattın da zaten 4'te 3'ü Mısır'la Güney Afrika'da. İki ülke zaten. Yani acayip bir şey. Adamlar da buna mukabil mesela gene bu IEA'nın standart şeylerinden biri. Buna mukabil bakıyorsun dünyada elektriğe erişimi olmayan 800 milyon kişi var hala. 2000 Covid'den sonra bu Covid'e kadar iniş vardı. Daha önce bir konuşmuşuzdur belki şimdi tam hatırlamıyorum ama Covid bunu mesela bu trendi değiştirdi. Şimdi son 2 yıldır yine artıyor. 800 milyon kişinin dünyada elektriğe erişimi yok. Bunların büyük çoğunluğunda da bir Afrika'da. Sahra altı Afrika'dalar. Buna mukabil Hollanda'nın güneş paneli kapasitesi bütün Afrika kıtasından fazla. Yani ne son derece manasız bir enerji dönüşümü ya da enerjiye erişim vesaire söz konusu. Bunu mesela ilk defa gördüğüm bir grafik var çok güzel. İktisatta Gini koefficient vardır bu gelir dağılımını göstermek için. Bunu ilk defa olarak bu raporda gördüm. Enerji gelir bazlı enerji dağılımı için enerji içinde bir Gini koefficient yaratmışlar. Çok hoşuma gitti mesela. Bu gerçekten şeyi görüyorsun. Yani enerji tüketimi zaten ülkelerin gelirlerine göre baktığın zaman eşitsiz dağılıyor. Yani zengin ülkelerde bir daha fazla enerji tüketiyorlar. Yeşil enerji tüketiminde bu eşitsizlik daha da fazla. Yani acayip bir şey hakikaten. Bu zengin fakir ayrımı çok hakikaten ilgimi çeken bir unsur oldu raporda, öyle diyeyim. Onun dışında bu raporda önceki rapora göre gene bence büyük bir değişiklik olarak gördüğüm şey bu Şimdi tabii bu enerji, başta söyledik, enerji dönüşümü hikayesi biraz bu kültür savaşı, culture war çerçevesine oturuyor. Son dönemlerde işte Uluslararası Enerji Ajansı bir şey diyor, ondan sonra OPEC bunlara üretip petrol, petrol üreticileri bunlara cevap veriyor vesaire falan, böyle bir iki başlı ya da üretici tüketici, işte sanki bir taraf daha çevreci, diğer taraf değil ve benzeri tarzı böyle bir tartışmalar sürekli basın aracılığıyla vesaire de yapılıyor. 2021'deki raporda bu net zero hedefinin petrol ve doğalgaz üreticilerine etkisi ne olacak diye uzun bir bölüm vardı, kısım vardı. Bayağı da böyle işte onların vergi gelirleri şöyle azalacak, bunlar şöyle gidecek vesaire gibi anlatılıyordu. Bu raporda öyle bir bölüm yok. Daha doğrusu bir tane bölüm var şey diye, işte petrol ve doğalgaza etkisi diye. Sadece yarım sayfa. Yani o bölüm sadece yarım sayfa olarak tutulmuş ve geçilmiş. Orada da son derece enteresan bir şey var. 2021 raporunda belki mutlaka hatırlarsın. En önemli, bu petrol ve doğalgaz için en önemli çıkarımlardan biri, artık yeni petrol ve doğalgaz sahasına gerek kalmayacak net-zero dünyasında ya da kalmamalı gibi bir çıkarımdı. Yani zaten işte dediğim gibi petrol talebi 100'den 20'ye düşecekse o zaman yeni petrol sahasına gerek yok gibi bir çıkarımdı. Bu raporda o petrol ve doğalgaza etki konusunda aynı şeyi söylüyorlar o bölümde. Fakat laf arasında başka bir yerde petrol talebi o kadar düşecek ki artık işte bazı projelerin teknik ömürleri bitmeden de kapatılabilir gibi bir ifade var. Bir cümleyle raporun içine bir yere sıkıştırılmış o böyle. Yani biraz bir adım daha ileri gidiliyor gibi böyle. Sanki sadece işte yeni değil de eldekileri de kapatmak gerekecek vesaire gibi bir ibare var orada. Buna mukabil enteresan bir şey. Sanki böyle gene biraz bir nasıl diyeyim, barış çubuğu uzatmak vesaire diye belki yorumlayabilirsin. Raporda işte Orta Doğu'nun dünyadaki petroldeki işte payı acayip artacak. OPEC'in payı acayip artacak. Şimdi işte dünyadaki petrolün 1/3'ünü üretiyorlar. 2050 geldiğinde dünyadaki petrol üretiminin yarısı OPEC olacak. Ve benzeri, OPEC'in işte ağırlığı çok artacak ve benzeri şeyler var. Bunu zaten biliyoruz çünkü işte böyle bir dünyada sonuçta geriye en düşük fiyatlı üretim yapanlar kalacak. Bunun da arkasındaki neden, şimdi oradan başka bir noktaya atlayayım. AİE'nin petrol fiyatı öngörüleri. Bu rapor için kullandığı petrol fiyatı öngörüleri. Bu en düşük fiyata ürün, en düşük fiyata üretim yapanlar, en düşük maliyete üretim yapanlar kalacak hikayesi önemli. Çünkü AİE petrol fiyatının 2000, yani reel petrol fiyatının 2040'da 30 dolara düşeceğini, 2050'de de 25 dolara düşeceğini öngörüyor demeyeyim ama bu senaryonun ön kabullerinden biri bu. Dolayısıyla petrol fiyatı reel 30 dolara, 25 dolara düştüğü zaman geriye zaten yani günde varil başına 5-6 dolara üretim yapanlar kalıyor. Onlar da işte OPEC, Orta Doğu vesaire. Onun çıkarımı öyle denebilir. Bunlar dikkatimi çekti. Başka neler dikkatimi çekti diye düşünüyorum. Evet, evet. Emisyon azaltımlarında enteresan bir nokta var. Evet. Bu hakikaten, yani bunu daha önce ben LinkedIn'de de paylaştım, bizim müşterilerle de paylaştım mesela. Bu çok önemli. Yani bunu tekrar etmekte beis görmüyorum. Bu dünyadaki, özellikle batıdaki net zero çılgınlığı diyeceğim. Belki biraz abartarak. En çok kârı çıkardığı ülke Çin. Ya bunu daha önce işte dedim, o Batı'nın iklim politikası eşittir Çin'in endüstri politikası diye.
Evet.
Şimdi bu raporda Çin'le ilgili çok enteresan iki şey var. Bölüm iki nokta var benim dikkatimi çeken. Birincisi IEA STEPS senaryosunda dahi, STEPS yani en yüksek emisyon senaryosu değil, net zero falan değil. STEPS senaryosunda dahi Çin'in 2030 emisyonlarını 2022'nin altında görüyor. Yani 2030'da Çin net olarak değil, absolut olarak 2022'den daha az karbondioksit salımı yapacak. yok. Ben bunu açıkçası aşırı zor buluyorum. Yani 2030'da dediğim gibi 6 yıl kaldı. Hı. Adamlar hala kömür santrali yapıyorlar. Tam yenilenebilirde de büyük yatırımları var ama ikisi yan yana ilerliyor. Dolayısıyla ya böyle inanılmaz bir şey var. Öngörü var ya da öngörü demeyeyim gene şey ama zannediyorum bu steps diye adlandırılmasının bu öngörünün nedeni de World Energy Outlook'ta bu step senaryosu olarak çıkacak. Yani Çin'in 2030 emisyonlarının 2022'den aşağı olacağı bir öngörü olarak çıkacak bu dünya World Energy Outlook raporunda.
Aslında bu öngörülerde mesela kabullerde ne kadarının ekonomiden ne kadarının hani başka şeylerden olduğunda pek olarak tam göremiyoruz aslında belki de.
Ha, yani buradaki bu raporda bunu anlatan bir grafik var ama sektör bazlı yapılmış. Yani o dediğin gibi ekonomi ya da şey olarak dağıtmıyor. İşte şu sektörlerde daha az kullanılacak vesaire falan gibi ama asıl şey yapan asıl ön kabul işte güneşle rüzgar Çin'de de patlayacak gibi bir ön kabul var. Ben bunu açıkçası çok da biraz yani dediğim gibi başta dediğim gibi olmayacak doğaya diye öyle bir şey olarak görüyorum. Fakat bunun dediğim gibi steps olarak nitelendirilmesi sanki dünya enerji görünümü raporunda bunun bir projeksiyon olarak da çıkabileceğini izlenimini yarattı bende. Bir de 2021 raporunda şu vardı. Bu teknolojilerin X serisinin Çin'de üretildiği, dünyada bilhassa solar, rüzgar ve batarya üretiminde Çin'in dünya üretiminin %75'ine daha da fazlasına özellikle solarda sahip olduğu konusu çok daha detaylı işleniyordu. Şimdi burada, bu raporda gene bu böyle minicik bir bölüme sıkıştırılmış. Bir tanecik bir grafik var. O grafikte de gene gösterdiği şey şu. 2022'de Çin hakikaten dünyanın solarda işte %80'ine sahip, rüzgarda %60-70'ine sahip, bataryalarda %75'ine sahip. Resmen Çin'e çalışıyoruz. Gösterilen asıl ilginç şey 2030'da da Çin'e çalışıyor olacağız. Yani bu bütün bu net zero hikayesinin beni en çok yani abartarak söyleyeceğim belki ama ifrit eden yanı bu. Bu nasıl bir endüstri ve nasıl bir refah politikasıdır ki resmen Çin'e çalışıyoruz. Önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl boyunca.
Çin'e çalışıyoruz derken tam olarak ne demek istediğini bir kez daha anlat istersen.
Ya bugün işte geçen yıl ben düşündüm. Evin tepesine güneş paneli koysak mı diye. Güneş paneli işte baktım falan filan. Bir tane böyle kooperatifsel bir oluşum vardı. Baktık vesaire. Ya her şey Çin'den geliyor. Yani senin şu anda batıda net zero yatırımı olarak yaptığın neredeyse ne varsa Çin kaynaklı. Çin'den alıyorsun. Bataryada böyle, güneşte böyle, rüzgarda böyle. Dolayısıyla bu inanılmaz. Yani Çin'e çalışıyorsun derken bu. Çin'in endüstri politikası batının iklim politikasına kaynak sağlamak. Dolayısıyla ayın eğer bitip, ya bu tabii bunlar ayrı hikaye politik şeye giriyor ama bence burada artık bu saatten sonra yapılması gereken tamam net zero iklim değişikliği, emisyon azaltımı, zarureti vesaire ayrı hikaye ama bunu kendi üretimimizle, Batı'nın en azından yapması gereken şöyle diyeyim, kendi üretimimizle nasıl sağlayabileceğimiz. Sürekli para içine bayılarak değil de kendi üreticilerimize, kendimiz için bir endüstri politikası nasıl çıkarabiliriz buradan? Bunun üzerine biraz daha yoğunlaşılması. Yoksa işte tamam petrol talebini %20'ye indir, 2050'de net zero'ya ulaş. Ya yani bu artık biraz nasıl söyleyeyim? Ya yani tamam bunu herkes anladı.
Peki senin en çok konuşmak istediğin konu elektrikli arabalar konusundaki projeksiyonlar senin öngörülerine ne kadar yaklaşıyor, ne kadar uzaklaşıyor?
Ya tabii ki net zero senaryosu olduğu için bizim öngörülerden daha fazla. Yani burada 2050'de dünyada elektrikli arabaların toplam arabalar içindeki satışı %90-95 oranında. Bizim base case outlook gibi ana senaryoda %60 2050'de dünya çapında. Tabii ki yani daha fazla ülkeler var. Avrupa daha ileride neredeyse orada kalmıyor artık vesaire ama karşı mukayese bu şekilde. Yani burada 2050'de dünya ve bütün dünyada içten patlamalı motor satışı kalmayacak gibi bir senaryo var dünya çapında. Bizim 2050 için öngördüğümüz %60 oranına IEA bu raporlarda 2030'da ulaşıyor. Yani 2030'da dünya çapında %60 oranında elektrikli araba satılacak gibi bir ön kabul var bu senaryo için.
Son olarak da herhalde sana şeyi sormamız gerekiyor. Bu karbon yakalama konusu gerçekten de tam da petrolcüler bu işe girdi fakat bu sırada öngörüler de aşağı düştü. Sen bu petrol yani karbon yakalamada yarın öbür gün gerçekten göremediğimiz bir artış olacak gibi bir yaklaşım var mı yoksa böyle gider IEA'yı doğru görüyor diyorsun?
IEA şimdi hedefi azaltmış falan ama yani azaltılmış hedef de affedersin aşırı derecede uçuk yani. Yani özellikle mesela bilhassa şeye baktığım zaman nasıl diyeyim bu doğrudan karbon yakalama DAC direct air capture şeylerine baktığım zaman inanılmaz rakamlar var. Yani işte dünyada işte %20 2030'da dünyadaki karbon yakalamanın ya sana şöyle söyleyeyim. Bugün dünyada karbon 40-45 milyon ton karbon yakalanıyor. Bunun için de DAC oranı çok çok düşük. Çok cüzi. Yani 40 bin ton falan gibi bir şey. İşte İzlanda'da bir tane şey var. Orca adı verilen Climeworks'un diye bir şey var. Şimdi Mammut adı verilen başka bir şey geliyorlar. İzlanda'daki pardon yanlış söyledim. 5 kere 8 4000 ton. Bunun yeri senelik 4000 ton öyle diyeyim sana. Mammut ikinci projesi geliyor. 36.000 ton yakalama kapasitesi senelik karbondioksit. IEA bak 36.000 tonluk proje geliyor dedim. IEA'nın bu raporunda öngördüğü rakam DAC için 2030'da 80 milyon ton. Yani 36.000 neresi 80 milyon neresi? Dolayısıyla azaltılmış tamam. Proje, yani sen şöyle söyleyeyim, bütün bu şeylerde bizim de işte veri bankalarımız var. İlan edilen projeleri toplarsan bayağı uçuk kaçık rakamlara ulaşabiliyorsun. Biz de baktık mesela 80 değil ama bizdeki mesela DAC projeleri, duyurulmuş DAC projeleri 15 milyon tona ulaşıyor 2030'da. Gene 80'den bayağı düşük ama gene tabii 36 binle falan mukayese ettiğinde 15 milyon gene acayip bir rakam. Ama tabii şöyle bir olay var. IEA'da zaten bunu yazıyor raporda. Ayrıca belirtiyor. Yani bu ilan edilmiş projelerin çok büyük bir kısmı gerçekleşmiyor zaten. Onu diyorlar.
Ben sana... Burada benim aklımı karıştıran modelleme tarafından teknik bir problem var. Sen gördün mü görmedin bilmiyorum ama şu anlamda sormak istiyorum. Pek çok güneş ve rüzgar türbünü 20 yılını doldurdu ve bunlar kaldırılıp yerine yeni yatırımlar konması lazım. Dolayısıyla hem yeni yatırım yapmak lazım hem de 20-25 yıl dolduran rüzgar ve güneşlerin yerine yeni yatırım yapmak lazım. Ben açıkçası bu senaryolarda, IEA'nkinde böyle mi bilmiyorum ama bu senaryolarda bu tekrar yani tekrar yeniden yatırımların gigawatt talebine yansıtılmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum sen nasıl görüyorsun?
Güzel bir konu. Açıkçası raporda özel olarak bu konuya bakan bir şey görmedim. Fakat rüzgarda biliyorum mesela rüzgarda bu dediğin yenilemeler yapılıyor. Rüzgarda enteresan bir şey söyleyeyim. Tabii bugünkü rüzgar türbinlerine baktığım zaman mesela 20 yıl öncesindekilerden çok daha büyükler. Dolayısıyla yenileme yapılırken mesela daha az sayıda rüzgar türbini yani daha az sayıda rüzgar türbini gerekiyor. Orada muhtemelen güneş panellerinde de aynı şey olacak. Artan verim nedeniyle falan. Ama özel olarak bu tarz şeyleri yani IEA'nın raporunda bu raporunda işte hali hazırda mevcut kapasitenin yenilenmesi başlıklı bir ayrıca modelleme bölümü vesaire görmedim. Ama tabii şeyde bahsediliyor bu. Yani şu anda halen çalışan hidrokarbon termal elektrik üretimi vesaire gibi tesislerin devamı durumunda mesela yani acayip fazla şey bu emisyon azaltım şeyleri falan filan mümkün değil tabii ki. Yani acayip fazla bir artış olacak.
Cüneyt çok teşekkürler. Eklemek istediğin bir şey var mı?
Yok, eklemek istediğim bir şey yok zannediyorum. Söylemek istediğim her şey. Yani son bir konu her şeyi söyleyebiliriz. Tabii. Tabii gene bu bahsedilen nokta. Ya bu 2030'daki şeyin artışındaki etki şöyle bir şey. 2030'daki emisyonun artırılmasında, optimizasyonundaki gerekçelerden biri de bu projelerin izin alma ve uygulama yılları, süreleri ne kadar sürüyor vesaire gibi şeyler. Yani o konudan da bahsediliyor ve hakikaten böyle 4-5 yıllık özellikle hele bir de yani böyle elektrik hattı döşeme gibi gene çok lazım işlere bakarsan 8 yıllık falan şeylere geliyorsun, sürelere geliyorsun. Dediğim gibi 2030 şurada neredeyse 6 yıl kaldı yani. Dolayısıyla 2030 hedeflerinin ne kadar gerçekçi olup olmadığı çok bariz bir biçimde artık belli oluyor.
Cüneyt çok teşekkürler, sağ ol, vakit ayırdın, işten de çıkamadın, teşekkür ediyoruz sana.
Ben teşekkür ederim. Sağ ol. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.